Ayrım 19. Sayfa 172. 12. bölüm. Acele edin diye gürledi Mübera abla. Kaybedecek bir dakikamız bile yok. Artık nasıl bir kabusun içine düştüğümü düşünüp anlamaya çalışacak halim kalmamıştı. Aptallaşmış bir halde kapıya doğru ilerlerken gözüm iki büklüm yerde yatan Şaban'a takıldı. Şaban diye yanına koşup onu kendime çevirdim. Gömleğini koyu renk bir ıslaklık kapsamıştı. Hıçkıra hıçkıra ağlayarak başımı dostumun boynuna gömdüm. Şaban, usulca saçlarımı okşadığını hissettim. Hakkını helal et kardeşim diye mırıldandı. Eşşedüen, ambulans çağırın çabuk diye bağırmaya başladım. Doktor, otelde doktor vardır mutlaka. Fezai Aydıntürk parmaklarını Şaban'ın şah damarına basıp bir süre bekledikten sonra beni kolundan çekti. Yürü, artık onun için bir şey yapamayız. En iyisi onu burada bırakalım dediğini işitti Mübera ablanın. Yerden aldığı bir tabancayı beline sıkıştıran Fezai Aydıntürk, onaylayıcı bir homurtuyla karşıladı bu öneriyi. Kesinlikle benden söz ediyorlardı. Hayır, hangi cehenneme gidiyorsanız ben de sizinle geliyorum dedim. Kulübeden çıktıktan sonra Mübera ablanın rehberliğinde yukarıya, otel tarafına değil, kayalıklardan denize doğru inmeye başladık. Birkaç dakika yürüdükten sonra kayalıkların arasındaki küçük bir mağaraya gizlenmiş büyük bir deniz motorunun başına vardık. Mübera abla motora atlayıp aleti çalıştırdı. Çabuk dedi. Atlayın haydi. Motor derin bir homurtuyla denize açılırken arkadaki koltuklardan birine çöktüm. Zavallı Şaban. Zavallı dostum. Fezai Aydıntürk bir demire tutunarak amına kilitlenmiş bir şahin gibi gözünü ufukta bir noktaya dikmiş, Mübera ablaya doğru bir iki adım attı. Anladığım kadarıyla başından beri sizin peşinizdeydiler. Vericimin sinyalini yakalamış olmalılar diye homurdandı Mübera abla. Önce Emirhan Bey zannettiler, sonra Şaban Bey. Tabii benim gibi yalnız yaşayan zavallı bir kadından kuşkulanmak akıllarının ucundan bile geçmedi. Sen diye bağırdım. O vericiyi Şaban'ın odasına sen yerleştirdin. Üzgünüm Musa Bey. Çabuk karar vermem gerekiyordu. O gece bir şeyler yapacakları belliydi. Sen de çabucak Şaban'ı kurban etmeye karar verdin, öyle mi? Böyle olmasını istemezdim. Başka çarem yoktu. Sana güvenip anahtarlarımızı vermiştik. Anahtarlarınızı bana güvendiğiniz için değil, kapıda kaldığınızda imdadınıza koşacak, 24 saat evinden çıkmayan bir kaçık olduğumu düşündüğünüz için verdiniz. Sizin vazifeniz diye girdi araya Fezai Aydıntürk, artık bu konudan sıkıldığını belli eder bir tavırla. Nasıl insanlarsınız siz? Nasıl bu kadar acımasız ve alçak olabiliyorsunuz dedim nefretle. Mübera abla beni pas geçip Fezai Aydıntürk'ün sorusunu yanıtladı. Başkanın özel sekreteri ve Avrupa koordinasyon sorumlusu. Duyduklarım karşısında hayretim öfkeme galebe çalıyordu. Demek bizim Mübera abla köpeklerini gezdirmek, komşularıyla didişmek ve yoğurtlu biber pişirmek dışında kalan zamanlarını dünya çapında gizli bir örgütün üst düzey sorumluluğunu yürütmek ve komando talimi yapmakla geçiriyordu. Nereye gidiyoruz diye sordu Fezai Aydıntürk. Athos Dağı'na. Bu isim Fezai Aydıntürk'e çok şey ifade etmiş gibiydi. Yoksa başkan bugün Yunanistan'a geldi. Akşam saatlerinde manastır ziyaretlerine başlayacak. Kendisini orada vurmayı planlıyorlar. Başkan haber verdiniz mi? Verici olmadan mümkün değil dedi Mübera abla. Planlarını birkaç saat önce öğrendim. Gidip bizzat müdahalede bulunmamız lazım. Athos Dağı en emniyetli bölgelerimizden biridir. Manastırların pek çoğu Dünya Savunma Örgütü için faaliyet gösteriyor. Tam da bu yüzden suikastı orada gerçekleştirecekler dedi Mübera abla. En beklenmedik yerde. Korkarım uzun süredir bunu planlıyorlar. Peki bu işi nasıl yapacaklar? Ne pahasına olursa olsun. Bu Allah'ın belası daha nerede diye sordum neredeyse gözden kaybolan karaya bakarak. Kuzeyde diye yanıtladı Fezai Aydıntürk. Makedonya'nın güneyinde. Athos Yarımadası kıyısında. Endişelenmeyin. Daha Yunanistan sınırları içinde. Bu hızla 5-6 saat içinde varırız. Yüreğime su serptiniz. Şaban Bey için çok üzgünüm. Ama emin olun bunu yanlarına bırakmayacağız. Oraya vardığımızda ne yapacağız? Uzaylıları durduracağız. Sizin işleriniz zerrece umurunda değil dedim. Ne örgütünüz, ne başkanınız, ne de dünya. Ben Sanem'i bulmak için buradayım. Büyük ihtimal bulacaksınız. Güzel dedim gülümseyerek. Oturduğum yerde doğrulup yüzümü rüzgara verdim. Bilmeniz gereken bir şey var. Öyle mi dedi Fezai Aydıntürk. Peki neymiş o? Eğer Sanem'in kılına dokunacak olursanız, hatta aklınızdan böyle bir şey geçtiğini sezersem, her ikinizi de acımadan gebertirim. Manastırlar, dedi Fezai Aydın Türk. Athos Dağı'nın görkemli zirvesine doğru kat kat yükselen sarp kayalıklar üzerine inşa edilmiş büyüleyici yapıları işaret ederek. Burası Ortodoksların kutsal dağ olarak bilinir ve sakinlerinin hemen hemen tamamı münzevi keşişlerdir ve uzay ajanları diye ekledim. Uzaylılara karşı verdiğimiz savaşta din adamlarına çok önemli görevler düşüyor. Yarımadaya iyice yaklaştığımız bir noktada Müberra abla hız kesip Fezai Aydın Türk'ten dümene geçmesini istedi. Bir yerlerden çıkardığı siyah cübbeyi sırtına geçirip taramalı tüfeğini dışarıdan görülmeyecek şekilde arkasına attıktan sonra cübbenin kapüşonuyla başını örttü. Silahını saklamak istemesi anlaşılır bir şeydi. Peki o komik takma bıyık ve sakala ne gerek vardı? Athos Dağı'na kadınların girmesi yasaktır diye açıkladı Fezai Aydın Türk. Müberra ablanın kadın olduğunu gizlemek için sakala pek de ihtiyaç olmadığı dilimin ucuna kadar geldiyse de çenemi tuttum. Fezai Aydın Türk motoru tepeden kıvrılarak gelen toprak yolun ucundaki küçük iskeleye yanaştırdı. Kıyıya ayak bastığımız anda nereden çıktığını anlamadığım iri yarı dazlak bir tipin uzun adımlarla bize yaklaştığını fark ettim. Yanımıza gelip yüksek sesle bir şeyler söylemeye başladı. Adamın konuştuğu dili bilmesem de eliyle yaptığı derhal ikileyin hareketi hayli evrenseldi. Sözcülüğümüzü üstlenen Fezai Aydın Türk adamla İngilizce iletişim kurmaya çalışıyor fakat görünen o ki kel kafa üzerinde en ufak bir etki bile yaratamıyordu. Kaygıyla kara cübbesinin altında kılını kıpırdatmadan bekleyen Müberra ablayı kolluyordu. Acaba ne zaman ölüm makinesini çıkartıp tartışmaya noktalayacaktı? Derken birinin yine anlamadığım bir dilde ama kesinlikle çok daha dostane bir tınıyla seslendiğini duyduk. Boynunda asılı ifsiz tavruzuyla, baştan aşağı siyah giyimli, silme sakallı bu adam belli ki ruhban sınıfındandı. Bizi kışkışlayan bodyguard kılıklı herife sertçe bir şeyler söyledikten sonra bize dönüp İngilizce olarak kendini tanıttı. O lafın kusuruna bakmayın lütfen. Hoş geldiniz. Ben Başpiskopos Makarios. Size nasıl yardımcı olabilirim? Fezai Aydın Türk, Başpiskopos Makarios'u kibarca selamlayıp bir kenara çekti. İkisi fısıltılarla konuşurken bodyguard pis pis Müberra ablayı süzüyordu. Bana kalırsa cinsiyetinden kuşkulandığından değil, çok gerinde bir önseziyle bir çatışma halinde onun en dişli rakip olacağını fark ettiği için yapıyordu. Neyse ki bu gergin bekleyiş fazla uzamadan Başpiskopos Makarios kireç gibi bir suratla gelip Olaf'a ses tonunda anlaşıldığı kadarıyla bir takım talimatlar verdi. Olaf koşarak bunların gereğini yapmaya giderken Başpiskopos Müberra ablayla bana şükürler olsun ki buradasınız dedi. Başkanın manastır ziyareti yarım saat sonra. Tanrı yardım ederse vaktinde ona ulaşabiliriz. Olaf, golf arabasına benzer üstü açık küçük bir araçla yanımızda bitivermişti. Bu adamlar, bunca teçhizat, hangi delikten çıkıyor bir türlü aklım almıyordu. Gidenin keşişleri az anasının gözü değildi anlaşılan. Başpiskopos Makarios, Olaf'ın yanındaki koltuğa geçerken bize de binmemizi işaret etti. Üçümüz, Fezai Aydın Türk'ün külüstür otomobilinden bile daha dar olan aracın arka koltuğuna kucak kucağa sığıştık. Alet acı homurtularla virajlı patika yoldan tepeye tırmanırken, ikide bir de üzerime yığılan Fezai Aydın Türk'ün koca gövdesinin ağırlığını taşımam yetmiyormuş gibi, bir de Müberra ablanın otomatik silahı kavurgalarıma batıyordu. Aşağı yukarı 5 dakikalık zorlu tırmanışın ardından bana bir ortaçağ kalesini anımsatan heybetli manastırın önündeki taşlık düz yola çıkmayı başardık. Ne var ki yola o kadar kolay devam edemeyecek gibiydik. Kemerli kapının önünde birikmiş, çoğu keşişlerden oluşan kalabalık bir grup bize durmamızı işaret ediyordu. Olaf'ın frene basmasıyla Makarios arabadan aşağı atladı ve kendisini derin bir hürmetle selamlayan keşişlere bağırış çağırış bir şeyler anlatmaya koyuldu. Kapıdakiler çaresizlik ifade eden bir takım jestlerle ona karşılık veriyorlardı. Sonunda Makarios yanımıza dönüp, ''Başkan az önce gelmiş.'' dedi. ''Şu anda mahiyetiyle birlikte karşılama töreninde. Buradan öteye arabayla geçemeyiz. Yürüyün.'' Hızla kapıdan içeri daldık ve içeri adım attığımız gibi de kala kaldık. Avluyu çevre sarmış, müthiş bir kalabalık daha fazla ilerlememize izin vermiyordu. Makarios kemerli kapının hemen yanındaki merdivene yöneldi. Buradan, çabuk. Tahta basamakları üçer dörder çıkıp Makarios'un boynuna asılı koca bir anahtarla kilidini açtığı bir kapıdan girdik. Manastırı çevreleyen kale duvarlarından biri boyunca uzanan bu katta avluyu tepeden gören küçük balkonlu bir sürü oda bulunuyordu. Müberra abla koşarak koridordaki odalardan en sonuncusuna girdi. Ona yetiştiğimizde balkona çıkmış aşağıyı kesmekte olduğunu gördük. Manastırın kemerli giriş kapısının tam karşısındaki kilise binasının dibindeydik şimdi. Kilisenin kapısında toplanmış yaşlı rahipler, karşılama komitesi ve masallardan çıkma bir köy meydanını andıran avluda atların üzerinde onlara doğru yaklaşan beş adam da misafirler olmalıydı. En öndeki beyaz ata binmiş beyaz üniformalı adamı işaret ederek "Başkan o mu?" diye sordum Fezai Aydın Türk'e. Başını evet anlamında salladı. "Unutma, bu büyük bir sır. Benim için pek önemi yoktu. Zaten kafasındaki subay kepi nedeniyle pek de seçemiyordum tipini. Hızla karşılama törenini izleyen kalabalığa göz gezdirdim. Pek çok rahip, takım elbiseli bir sürü adam, aralarında Sanem'e benzer birini göremiyordum. Athos Dağı'na kadınların girmesinin yasak olduğunu hatırlayarak derin bir umutsuzluğa kapıldım. Sanem'in Müberra abla tarzı bir manyaklığa kalkışacağını düşünmem hataydı. Derken bakışlarım karşılama komitesindeki rahiplere kaydı. Ve bir tanesinin üzerinde kilitlendi. Onu kesinlikle bir yerden gözüm ısırıyordu. Bu arada süvariler atlarından inmiş, rahiplere doğru ilerliyordu. Aralarında birkaç metre kalmıştı ki, beyaz üniformalı, esrarengiz başkan hala en önde olmak üzere hepsi durup dizlerinin üzerine çöktüler ve istavroz çıkardılar. İki kafile birbirine muhabbetle selamlarken, ben de hayatını bir dağ başında Tanrı'ya ibadet etmeye adamış bu rahibi kime benzettiğimi düşünüyordum. Mesela bir rahip cübbesi yerine soluk bir takım elbise giyse ya da sakalı bıyığı böyle gür ve uzun değilse de dudakların üstüyle çenesini örtecek kadar olsa, evet, işte o zaman elinde aniden parlayıverdiğini gördüğüm sustalıyla Dünya Savunma Örgütü Başkanı'nı kucaklamaya hazırlanan bu adamın mutluluk profesörü Savuray Bey'in ta kendisi olduğuna yemin edebilirdim. Orada diye bağırdım avazım çıktığa kadar. Savuray Bey başkanı öldürecek. Müberra ablanın silahını ne ara çıkarıp da karşılama komitesindeki tüm rahipleri Tanrı katına postalamak üzere aşağı doğrulttuğunu, ancak Olaf'ın son andaki müdahalesiyle havayı taramakla yetindiğini anlayamamıştım bile. Keza kişneyerek şaha kalkan atların tozu dumana kattığı avluda bulunan insanların tam karşımızdaki binadan açılan ateşle birlikte nasıl birbirine girdiğini, velhasılı ortalığın 3 saniye içinde nasıl tam manasıyla bir savaş alanına döndüğünü de. Öte yandan kalabalığın arasında hızla hareket eden beyaz üniforma, suikast girişiminin en azından şimdilik başarısızlığa uğradığını gösteriyordu. "Yatın!" diye bağırdı Başpiskopos Makarios kendini mübarek bedeni beklenmeyecek bir çevikle yere atarken. Bu daveti icabet eden tek kişi bendim. Müberra abla ve Olaf birbiriyle boğuşurken Fezai Aydıntürk tabancasıyla takır takır pencereden dışarı saydırıyordu. Olaf'ı acımasız bir döner tekmeyle yere seren Müberra abla, bir daha onunla uğraşmak zorunda kalmadan rahat rahat kan dökebilmek için bir kedi gibi balkon korkuluğunun diğer yanına sıçrayarak aşağı avluya atladı. Pencereden içeri kurşun yağarken yapılacak en akıllıca işin sürünerek odadan çıkmaya çalışan başpiskopusun peşine düşmek olduğuna karar verdim. Kendimizi koridora ateş hattının dışına attığımız anda ben gayri ihtiyari geldiğimiz tarafa yöneldim ama Makarios "bu taraftan" diye seslendi arkamdan. Hakikaten de girdiğimize benzer bir diğer kapı koridorun o yanında da mevcuttu ve kuşkusuz Makarios'un boynundaki anahtar onu da kolaylıkla açacaktı. Duvar dibindeki tahta merdivenden indikten sonra Makarios kilisenin arka duvarındaki küçücük tahta kapıyı işaret etti. "Buradan çıkabiliriz," dedi sihirli anahtarı elinde sallayarak. Kaçmadan önce dönüp meydana baktım. Müberra abla 5-6 metre ötemde, korkusuzca dikilmiş bir yandan karşıdaki binaya ateş ediyor, bir yandan da başkana sesleniyordu. Bu nasıl bir gözü karalık, nasıl delice bir bağlılıktı. Tam onu kaderiyle baş başa bırakmaya karar verdiğim anda acı bir çığlıkla yere serildiğini gördüm. Yerde kıvranırken silahı hala elindeydi. Belki onu da o cehennemden çıkabileceğimi düşünerek "Müberra abla" diye bağırdım. "Ne var ki?" Kara bir gölge elinde sustalısı son darbeyi vurmak üzere hışımla komşumun üzerine çöktü. Elim ayağım tutulmuştu. Çaresiz gözlerle Savuray Bey'in bıçağını kaldırışını izledim. İşte o anda mahşer yerini andıran kalabalığı dört nala yaran beyaz atın üzerindeki beyaz üniformalı adam, beyaz çizmesini kara cübbelinin çenesine acımasızca yapıştırdı ve Savuray Bey ağzından burnundan kan boşalarak bir yana yığıldı. Kahraman süvari bir hamlede atından aşağı atlayıp Müberra ablayı kollarına aldı. Artık başında kepi olmayan bu adama hayretle baka kaldım. "Charles," dedi Müberra abla. Müberra dedi Prens Charles. Seni her zaman sevdim Charles. Kız kurusu gülen gözlerinden aşağı iki damla yaş süzülürken saadet nihayet diye inledi ve son nefesini ömrü boyunca beklediği beyaz atlı prensinin dudaklarında üfledi. Başpiskopos Makarios'la birlikte birkaç yüz metre mesafedeki ağaçlık alana doğru kaçarken manastırdan gelen bağırış çağırış ve patlamalar ayyuka çıkmıştı. Feza'yı Aydın Türk'ü geride bırakmam nedeniyle biraz vicdan azabı duymakla beraber onun için yapabileceğim pek bir şey olmadığını düşünüyor ya da düşünmek istiyordum. Feza'yı Aydın Türk ne uğruna öleceğine karar verebilecek yaştaydı. Hem onun gerçekten dostum olup olmadığından bile emin değildim. Ayrıca ben bir kahraman değildim. Bir korkaktım ben. Hep öyleydim, hep öyle kalacaktım. Endişelenme dedi Makarios düşüncelerimi okumuş gibi. Bizimkiler sayıca çok üstün. Onların hakkından geleceklerdir. Öyleyse niye tabanları yağladığını sormadım ona. Prens Charles Dünya Savunma Örgütü Başkanı mı? Elbette dedi Makarios meyve ağacının arasına dalarken. Kraliyet ailesinin mevcudiyet sebebi budur. Yoksa canımızdan çok sevdiğimiz ilkokul öğretmenimiz bize ülkemizin İngiltere, İsveç ve İspanya gibi batılı ülkelerden çok daha gelişmiş olduğunu, çünkü onların meşrutiyetle bizimse cumhuriyetle yönetildiğimizi söylerken yanılıyor muydu? Acaba bu saltanat işinin içinde hakikaten Makarios'un dediği türden bir çapanoğlu mu vardı? Prens Charles ailesindeki pek çok erkek gibi son derece sıkı bir askeri eğitimden geçmiştir ve birinci sınıf bir savaş pilotudur. Duymuştum öyle bir şeyler galiba dedim. Ama ben bunu bir tür gelenek diye düşünmüştüm. Manası olmayan hiçbir gelenek fazla uzun yaşayamaz. Peki o zaman. Şşt, Makaryos zınk diye durmuş, eliyle etrafı dinlememi işaret ediyordu. O zaman az ötemizden gelen çıtırtıları ben de işittim. Meyve ağaçlarının arasında dolaşan kesinlikle bir tek biz değildik. Bir çalılığın arkasına geçip saklandık. Sesler giderek yaklaşırken nefesimizi tutmuş bekliyorduk. Nihayet ağaçların arasından birileri çıkıp hızlı adımlarla önümüzden geçmeye başladı. Sayabildiğim kadarıyla 4-5 kişi olmalıydılar. Nihayet sonuncusu da bizi fark etmeden geçip gidince kafamı saklandığım yerden çıkarıp arkalarından bakmaya cesaret edebildim. Grubun en arkasındaki başını yana doğru çevirince yüzünü gördüm ve baştan aşağı titredim. Sanem diye çöktüm Makaryos'un yanına. Buldum seni. Başpiskopos şaşkın şaşkın suratıma bakıyordu. Kimdi onlar? Peşlerinden gitmem gerekiyor. Sen ölmek istiyor, dedi Başpiskopos Makarios Türkçe. Demek Türkçe biliyorsunuz dedim sevinçle. Sonra ellerini tuttum. Hakkınızı helal edin Başpiskopos Makarios. Her şey için teşekkürler. Ve ayrıca hepimiz kardeşiz. Sizi seviyorum. Bu deli saçması sözlerden de anlaşılabileceği üzere aklım başımdan gitmişti ve Makarios'un tek bir söz etmesine fırsat bırakmadan çalıların arasından çıkıp grubun peşine düştüm. 40 yıllık bir iz sürücü gibi aramızda makul bir mesafe bırakarak ve korkusuzca yürüyordum arkalarından. Ne öldürülme ne yakalanma tehlikesi gözümdeydi artık. Değil mi ki aşkımı dünyanın bir ucunda bulmuştum? Artık hiçbir güç bana zarar veremezdi. Meyve bahçesi sona erip bir yarın kıyısından ilerlemeye başladığında da bu özgüvenle devam ettim takibe. Evet, artık görebiliyordum. 5 kişiydiler. Kabak gibi ortadaydım ama hiçbiri arkasına bir göz atmaya niyetli değil gibiydim. Bense sevgilimin kollarına atılmak konusunda giderek sabırsızlanıyordum. Hem bu iş nereye kadar sürebilirdi ki? Uzay üstlerini bulup hepsini öldürdükten sonra Sanem'i alıp kaçacak mıydım oradan? Acilen gidişata bir dur demeliydim. Koşarak aradaki mesafeyi iyice kapattım ve hey diye bağırdım. Bekleyin. Uzaylı tayfası karşısında beni görünce cin çarpmışa dönmüştü. Sanem hariç tabii. O her zamanki gibi soğukkanlı bir vakar ve zerafetle bakıyordu bana. Ekipte onun dışında tanıdığım 2 kişi daha vardı. Tunçay Bey ve muhasebeden adını bilmediğim biri. Garip ama benimle konuşan bu pek de tanımadığım sözde muhasebeci oldu. Sen ne arıyorsun burada? Vergi iademi almaya geldim. Sağı solu kolaçan edip sadece silahsız değil, aynı zamanda tek başıma olduğumu anlayan tanımadığım uzaylılardan biri derhal silahına davrandı. Ama Sanem onu durdurdu. Bana doğru bir iki adım attıktan sonra başıyla diğerlerine yollarına devam etmelerini işaret etti. Tunçay Bey bir an tereddüt ettiyse de aşkımızın karşısında duramayacağını nihayet anlamış olacak ki, arkadaşlarını da peşine takarak yürüyüp gitti. Ben de sevgilimi ellerinden tutup kendime çektim. Şimdi El ele, göz gözeydik. Şimdi ikimiz bir uçurumun kıyısındaydık. Ah Musa dedi. Niye geldin peşimden? Ay neden dünyanın peşinden gelirsene? Git buradan dedi acımasızca. Seni seviyorum diye parladım ellerini sıkarak. Ne yaparsan yap bunu değiştiremezsin. Anlamıyor musun? Aşığım ben sana. Yapma Musa. Hepsi bir oyundu. Benim için değil. Öyleydi. Her şey bana aşık olasın diye düzenlenmişti zaten. Sen de beklediğimiz gibi tuzağa düştün işte. Hepsi bu. Sus dedim. Bazı üçüncü şahıslarla aynı cümle içinde kullanma kendi ismini. Biliyor musun? Benim rolümü az daha Mehtap oynayacaktı. Öyle olsa şimdi de onun peşinde kendini harap ediyor olacaktım. Sırf Mehtap, Gürcan Bey'den sonra bir kişiyi daha öldürmek istemedi diye kısmetine ben düştüm. İşte senin aşk dediğin bu. Hepsi yalandı yani öyle mi? Benim sana söylediğim yalanların hiçbir önemi yok Musa. Kendine söylediklerinin yanında. Aşka inanmıyor musun Sanem? Sadece aptallar aşka inanır. Emin misin? Tabii ki eminim. Sadece aptallar emin olur. Şimdi yağmur çiseliyordu ve dalgalar kayaları daha büyük bir şiddetle dövüyordu. Parmaklarını dudaklarıma götürdüm. Bu söylediklerin doğru değildi Sanem. Daha önce değilse bile o gece, gizli nikahımızı kıydığımız o gece, senin de aşka inandığını biliyorum. Aşkımıza. Yanağından süzülen damlanın yağmur olmadığını biliyordum. Nihayet ruhundaki buzları eritebilmiştim. Sevgilim yutkundu ve dünya romantizm tarihinin en eski cümlesi bu kadar yerli yerinde herhalde ilk kez onun dudaklarından döküldü. Biz ayrı dünyaların insanlarıyız. Mevsimlerden yazdı ve tercüme-i halime ne söylesem azdı. Biliyordum, gidecekti. Kim bilir, belki de bir bekleyeni vardı. Lakin gözlerinden anlıyordum. O da benim gibi yalnızdı. Dışarıdan bakınca halleri pervasız, ruhu uçarıydı. Sevdiyse de çok, korkarım bana pek inanmazdı. İşte bu konuda çok haksızdı. Varsın olsun. Başka kim gözlerinde umudu ve acıyı aynı anda böyle güzel taşırdı? Tanrı'nın kaderime yazdığı işte bu kızdı. Biliyordum ki bir sözüm vardı. Ne ki bu sözcüklerden umudum kalmamıştı. O zaman oraya sadece onu bulmaya değil, aynı zamanda ecelle buluşmaya geldiğimi anlayıverdim. Ben ki acılar denizinde geçmiş, sabır yolunu aşmış, sevda tepesine tırmanmıştım. Geriye gidebileceğim tek bir yer kalmıştı. Ellerini tutan ellerim usulca gevşedi. Gözlerimi kapatıp kendimi aşk uçurumundan aşağı bıraktım. En güzel söz tam zamanında söylenmeyen değil midir? Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Olaf. O, L, A, F. Makarios. M, A, K, A, R, I, O, S. Charles. C, H, A, R, L, E, S. Ayrım sonu. Sayfa 185.